1. Korintoslar Mektubun 1. bölüm 9. ayetindeyiz. Sizi oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile paydaşlığa çağırmış olan Tanrı güvenilirdir diyor bu ayet. Rabbi İsa Mesih'in bu bölümde hemen hemen her ayette geçtiğini size burada söyleyeyim. Yani 9 ayette 9 kez Rabbi İsa Mesih'in adı geçmektedir. Harika bir bildiridir bu ayet. Tanrı sadıktır ve bizler onun oğluyla müşarekete çağrıldık. Tanrı sadıktır. Tanrı güvenilirdir. İnsanlar her zaman sadık değildir. Ama inandığımız Tanrı sadıktır ve güvenilen bir Tanrı'dır. Tanrı'nın Mesih İsa'daki yüksek çağrısından söz eder bu ayet. Bizler oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile müşarekete, beraberliğe, paydaşlığa çağrıldık. Burada önemli olan Rab İsa Mesih ile bağlantılı olarak kullanılan paydaşlık sözcüğüdür. Değişik türde ortaklıklar vardır. Paydaşlık vardır. İş dünyasında ortaklıklar yapılabilir. Birbirleriyle ortak olan iki adam tanıyorum. Bu adamlar askerlik yaparken arkadaş olmuşlardır ve yıllar önce askerlikten ayrıldıktan sonra İş hayatına ortak olarak atılmışlardı. Bir tanesi Mesih'e iman etti, diğeri etmedi. O zamandan beri de ortaklık, mutsuz bir ortaklık haline geldi. Epey yatırımlar yapmış oldukları büyük bir işleri var ve ortaklık bozulamaz. Bir ortaklık ama mutlu bir ortaklık değil. Sonra bir sevgi ilişkisinde ortaklık olan evlilik vardır. Bu çok çok yakın bir ilişki olmalı. Eski antlaşmada bir parça vardır. Tanrı bunu yazdığında kafasında erkekle onun eşi olduğunu söyleyebilirim. Diğer şeylerin yanı sıra sapan sürerken öküzle eşeği birlikte sapana koşmamaları gerektiğini buyurmuştur. Bu ikisi birlikte sapan sürmeyeceklerdi. Ama ben evliliklerde aynı sapana sürülen bir sürü öküzle eşek gördüm. Bunu mecaz anlamda söylüyorum. Böyle bir şeyin olmaması gerekir çünkü evlilik bir ortaklıktır. Birbirine uymayan bir şey olduğunda orada sağlıklı bir ilişki sürülemez. Öyleyse Rabbi İsa ile ortaklık ne anlama gelir? Bir kere iş hayatında onunla birlikte bazı şeylere sahip olduğunuz anlamına gelir. Benim sahip olduğum her şey İsa Mesih'e aittir. Bana ait olduğu kadar İsa Mesih'e de aittir. Bu yüzden benim sahip olduğum şeylerle ilgilenmektedir. Onun yani Rabbin ilgilenmediğini sandığım birkaç şeye sahip olduğu bir zaman olduğunu itiraf etmeliyim. Yani sahip olduğum şeylerle bağlantılı olarak bencilce sadece kendimi düşünmüş olduğum için o zaman ne oluyor? Sadece kendi çıkarımı düşünüp Rabbi dışarıda bırakmış olurum. Ya da o şeyin bana ait olduğunu varsayıyorum ve kimseyi karıştırmıyorum. Ama şimdi sahip olduğum çok fazla şey olmadığı halde İsa benimle ortak olduğunda adına büyük iş diyeceğiniz bir işte ortak değildir. Sahip olduğum her şey onundur. Aslında bana ait hiçbir şey yoktur. O her şeyi bana vermiştir. Bana her şeyi verdiğine göre bana ait olan her şey de onundur. Hiçbir zaman bana ait olan bir şeyin bir kısmı benim bir kısmı onundur diyemem. Zaten bu mümkün de değildir eğer Rabbin inayetini, sevgisini, yüceliğini, görkemini, kutsallığını tanırsan. Bana her şeyi Rab verdi. Bu nedenle de her şey onundur. Güzel bir arabam var. Çünkü Harkule'de bir satıcı onu almama yardım etti. Arabaya binip oradan çıktığımda araba benimdi. Ama Rab İsa'ya bu arabanın aynı zamanda kendisine de ait olduğunu söyledim. Benimle birlikte arabaya çok kereler binmiştir. Sahip olduğum her şey aynı zamanda ona da aittir. Evim için ona teşekkür ediyorum. ve ona baktığım için ona teşekkür ederim. Çünkü ev aynı zamanda ona da aittir. Evet, bu evi ben satın almadım, alamazdım ama kirada oturuyorum. Buna rağmen sahip olduğum her şey aynı zamanda ona da aittir. Evet, bir evim yok. Burada kirada oturuyorum ama kirada oturduğum bu evim için ona teşekkür ederim ve ona baktığı için ona teşekkür ederim. Çünkü ev, kirada oturduğum ev aynı zamanda ona da aittir. Kitaplarım, her şeyim ona aittir. Sahip olduğum her şey kısacası ona aittir. Evlilik ortaklığı değişik şeyler anlamına gelir. Ortak ilgi alanlarınız olduğu anlamına gelir. Rabisa'yla bu tür bir ortaklık da içindeyim. Bunun anlamı Mesih'in benimle ilgilendiği ve benim de onunla ilgilendiğimdir. Bu da ilişkimizi anlayacağınız gibi epey yüksek bir düzeye taşır. Ayrıca birbirimize karşılıklı olarak adanmışızdır. Onun kaynakları benim, yani Rabbin kaynakları benimdir. Benimkiler de onundur. Bu ona fazla bir şey vermez. Yani benim olanları Rabbe verdiğimde ya da ona ait olduğunu bildiğimde bu Rabbe fazla bir şey vermez ama bana sahiptir. Bedenimi ona sundum. Düşüncelerimi, hayatımı ona sundum. Bu da benim için nerelere gidip neler yapabileceğim konusundaki birçok soruyu yanıtlar. Örneğin eskiden çok sigara içerdim. Yani ilk iman ettiğim dönemlerde bile sigara içiyordum. Şimdi sigaranın bu kadar zararları olduğunu bilerek sigara içmem çok akılsızca bir şey olur. Ancak uzun süre önce bunu, yani sadece bedenimin kutsal ruhun tapınağı olduğu değil, aynı zamanda Mesih'e ait olduğumu ve Mesih'in de bana ait olduğunu keşfettiğimde, ona verebileceğim en iyi varlığımı, düşüncelerimi, elimi, ayağımı, yani her şeyimi vermek istedim. İşte o zaman da evet, sigarayı bir kenara attım ve bıraktım. Bu benim için sorunu halletti. Kararların, bunu yapmaya cesaretim var mı? Ya da bunu yapmam mı gerekiyordan daha yüksek bir düzeyde verildiğini anlıyor musunuz? Bizler İsa Mesih'e aitiz ve İsa Mesih de bize aittir. Ayrıca bir sevgi ilişkisinde karşılıklı hizmet vardır. Tanrı bizim zayıflıklarımızı güçlendirmeye adar. Benim onun şefkatine, onun merhametine, onun korumasına ihtiyacım vardır. Ve onun gücünü, yani Rabbin gücünü kabul ederim. Bu konuyu ele alan harika bir ayet vardır. Yeşaya 63 ayet 9'da. Şöyle der bu ayet. Bütün onların sıkıntısında o sıkıldı ve didarının meleği onları kurtardı. Sevgisinde ve acımasında onları fidye ile kurtardı ve onları kaldırdı. Ve bütün eski günlerde onları taşıdı. Sanki bizim zayıflığımızda o zayıf oluyormuş gibi geliyor, değil mi? Daha iyi bir tercüme cümleyi olumsuza koyar. Bütün onların sıkıntısında o sıkılmadı. Bu benim için daha anlamlı. Ben tökezleyip düştüğümde Rab tökezleyip düşmediği anlamına gelir. Kendini benim tökezlenmeme, körlüğüme, benim bilgisizliğime, akılsızlığıma ve benim zayıflığıma uydurur. Kendini bütün bunlara uydurduğu halde kendisi asla zayıflamaz. Bir keresinde bir vaizin farkına varmadan başınız derde girerse ya da durumların içine takılıp çıkamazsanız bunlardan kurtulmanıza yardım edeceğini, ama eğer bile bile ve akılsızca günaha giderseniz sorunları çözmenize yardım edecek yerde sizi yalnız bırakacağını söylediğini işitmiştim. Yani Rabbin sizi yalnız bırakacağını. Benim yaşadıklarımın böyle olmadığını size söylemek istiyorum. Birçok hata yaptım. Tökezlendim. Düştüm. Birçok kere de yaptıklarımı bilerek yaptım. Buna karşın Rabbim beni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadı. Her zaman oradaydı Rab. Kendini benim zayıflığıma uydurdu. Bu çok harika bir şey dostlarım. İsa Mesih'in ortaklığı yaşamdaki sorunların çözümüdür. 1. Korintoslar 1. bölüm 9. ayette ne okumuştuk? Pavlos'un selamlarını sunduğu bölümün sonudur bu ayet. Aslında bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rabbin yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmediğini bilerek dayanın, sarsılmayın, Rabbin işinde her zaman gayretli olun diyen 1. Korintoslar 15:58'e gelene dek bu mektubun geri kalan kısmı büyük bir parantezdir. Bu nedenle sözü bu harikulade mektubu toparlıyor ve buraya 9. ayete, yani 1. bölüm 9. ayete dönüyor. Beni oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağırmış olan Tanrı'nın güvenirliğine inanabilirim. Beni İsa Mesih'te paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rabbin yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmediğini bilerek, evet, Rabbin yolunda verdiğiniz emeğin boşa harcanmadığını bilerek dayanın, sarsılmayın, Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Bunu öğrenmem epey zaman aldı. Hatta bunu öğrenebilmek 35 yılımdan fazlasını aldı. O benim ortağım olarak yaşamaya devam ediyorum. Bugünün bütün sorunlarını o benim ortağım olarak karşılıyorum. Ona güvenebilirim. Ona bakabilirim. O da bütün bunların bir parçası. Yaşamın sorunları ve hüsranlarının çözümü budur kardeşim. Bu da selamlar ve teşekkürlerden oluşan giriş bölümünün sonunu oluşturur. Mektubun içeriği Korintos Kilisesi'ndeki durum hakkındadır ve göreceğimiz gibi bu kilisede gerçek sorunlar yaşanıyordu. Ayet 10'da Pavlos'un Korintoslu imanlara mektubunun yeni bir bölümünün başlangıcıdır. Şimdi kendisi Korintos Kilisesi'ndeki ana soruna parmak basmaktadır. Sorunlarının bizimkilere ne kadar benzediğini okuyunca hayrete düşüyoruz. Günümüzde sorunları olmayan bir kilise bilmiyorum. Ve birçokları da Korintosluların karşısındaki sorunlardır. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla size yalvarıyorum diyor Pavlos, 1. Korintoslar 1. bölüm 10. ayette. Hepiniz uyum içinde olun. Aranızda bölünmeler olmadan aynı düşüncede ve aynı yargıda birleşin diyor. Bu ayette yeniden Rab İsa Mesih'ten söz edildiğine dikkat edin. Bu mektup Mesih'in Rabliğini vurgular. Bakın 10 ayet şimdiye kadar okuduk, işledik. 10 ayette 10 kere Rab İsa Mesih'ten söz etti. Onun Rabliği hakkında çok şey duyarız ama günümüzde bunu çok az görüyoruz. Bu nedenle kilise ve Hristiyanlar bireyler olarak ciddi sorunlar yaşıyorlar. Mesih'in Rabliğinden söz etmek yeterli değildir. Mesih sizin Rabbiniz mi? Siz kendiniz onu Rabbiniz ve Efendiniz olarak kabul ettiniz mi? Yüreğinize aldınız mı? Evet, Aralık ayında Rab İsa Mesih'in dünyaya gelişi kutlanıyor. Ben her zaman şunu söyledim. Evet, Rab İsa Mesih dünyaya geldi ama eğer o senin yüreğine gelmediyse, senin yüreğinde doğmadıysa, o zaman Rab İsa Mesih'in dünyaya gelmesinin sana hiçbir yararı olmaz. Bu nedenle çok önemlidir. Mesih sizin yüreğinize gelsin ve oraya hakim olsun. Hepiniz aynı şeyleri konuşun diyor Pavlos. Herkesin aynı sözleri kullanması demek değildir bu. Yani hepiniz aynı şeyleri konuşun demek, herkesin aynı sözleri kullanması demek değildir. Birbirlerine öldüresiye saldırmamaları, birbirleriyle kavga etmemeleri ve birbirlerinden nefret etmemeleri anlamına gelir. Birbirlerine sabır etmeleri, hoşgörülü davranmaları gerekir anlamındadır. Ayrımlar ya da ayrılıklar için kullanılan sözcük şismadır. Kavgalar, dedikodular, eleştiriler, nefret ya da acılık aracılığıyla gerçekleşen kırıklıklar olmaması gerektiği anlamına gelir. İnanın değerli dostum, bunu günümüzde birçok kilisede görüyorum. İsa Mesih ortağınızsa bu şeyler yaşamınızda olamaz. İsa Mesih sizin yüreğinizde oturmuş ve oraya egemense bunlara izin olmaz, izin vermez. Aranızda bölünmeler olmadan aynı düşüncede ve aynı yargıda birleşin diyor. Aynı düşünce ne demektir? Mesih'in düşüncesi demektir. Aynı düşünce demek, Mesih'in düşüncesinin aynısı sizde olsun. Peki, Mesih'in düşüncesi nedir? Ya da nasıldır? Bakın Pavlos, Filipililer 2. bölüm 5-8 ayetlerde şöyle diyor. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu, yüceliğini bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, hatta çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. O zaman eğer Mesih'teki düşünceye sahip olacaksak, o zaman bizim de kendimizi, evet, alçaltmamız, alçak gönüllü olmamız gerekir. Övünme değil, boyun eğmemiz gerekiyor. Kardeşlerim, Klovi'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim diyor Pavlos, 1. Korintoslar 1. bölüm 11. ayette. Burada çekişmeler için kullanılan sözcük, kavga ve çekişme tanrıçası olan eristir. Evet, eris. Korintos'taki kilisede kavga, münakaşa, ayrımlar ve çekişmeler, kıskançlıklar vardı. Pavlos bu bilgiyi orada bulunan birinden almıştı ve burada bu bilgiyi kimden aldığını da belirtiyor. Bu bilgiyi Klovi'den alınmıştı. Kardeşim, eğer bir suçlamada bulunacaksanız, Klovi'nin yaptığı gibi bunu adınızla destekleyin. Hiç unutmam, ilk vaiz olduğum yıllarda, evet, genç birisiydim. Bir adam bana gelip sana bir durumdan söz etmek istiyorum dedi. Bana belirli bir adam hakkında bir şeyler anlattı. Tabii ki anlattıkları olumlu değildi. Ve inanın söyledikleri hoş şeyler değildi. Benim söyledikleri hakkında bir şeyler yapmamı istiyordu. Bu konuyu ihtiyarların önüne götürmemiz gerekiyor ve eğer bununla başa çıkamazlarsa o zaman bütün kilisenin önüne götürülmesi gerekir dedi. Ben de evet, doğru, öyle yapılması gerek dedim. Hangi akşam gelebilirsiniz diye adama sordum. Aa, ben gelmeyi düşünmüyorum dedi bana. Vahitsizsiniz ve sizin bu durumla ilgilenmeniz gerekir dedi. Haklısınız, ilgilenecek olan kişi benim. Şimdi vaiz benim, ancak suçlamayı ben yapmıyorum. Suçlamayı siz yapıyorsunuz, o zaman sizin de orada bulunmanız gerekir dedim. O ben gelemem dedi. Bunun üzerine eğer suçlamanın altına imzanızı atmaya razı değilseniz bu konuyu unutalım dedim. Ve unuttuk. Çünkü suçlamayı kendi adıyla desteklemeyi reddetti. Korintos'taki Klovi'ye hayranlık duymak gerek. Klovi durumu olduğu gibi anlatmış ve durumu ortaya çıkartmış ve kilisemizde sorunlar var. Büyük sorunlar ve bunların ele alınması gerekiyor demişti ve adını vermişti. Değerli kardeşim, kilisede günah olduğunda bu bir kanser gibidir. Ele alınması gerekir. Şimdi birisi kanser olmuş ve doktora gidiyor. Doktorun ona, heyecanlanmak istemiyoruz, rahatsız olmak istemiyoruz, duygusal olmak istemiyoruz, herhangi bir soruna neden olmak istemiyoruz, huzur içinde olmanı istiyorum. Bu yüzden şuraya birazcık talk pudrası serpeceğim ve her şey yoluna girecek dediğini bir düşünün. Kardeşim, böyle bir durumda hastanın iyi kokacağı muhakkaktı ama kanserden de ölür. Kanser hakkında bir şey yapmanız gerekir ve kilisedeki sorunlar hakkında da bir şey yapmanız gerekir. Sorunu ortaya çıkaran adamın vay haline, ama eğer bu yapılmazsa kilise bunun acısını çekecektir. Tüm kilise bunun acısını çekecektir. Öyle olacağından emin olabilirsiniz. Korintos'taki kilisenin sorunu, aralarında bir sürü bebek, çocuk büyümemiş imanlıların olmasıydı. Ben her zaman şöyle diyorum. Kiliselerde bir sürü bebek Hristiyan vardır. Evet, belki o yeni doğuşu almışlardır ama hiçbir zaman gelişmemişlerdir. Bu nedenle de anormallik vardır o toplulukta. Bildiğiniz gibi bebekler genelde epey bağırıp çağırırlar değil mi? Topluluklarda bebekler içinde odalar var genellikle. Bu odalara birçok yerde bağırışma odası deniyor. Öğrendiğime göre bağırıp çağıran bebek Hristiyanlardan ötürü bazı kiliselerde kilisenin tamamı bir bağırma odası haline dönüşmüştür. Şunu demek istiyorum diyor Pavlos. Her biriniz ben Pavlos yanlısıyım, ben Apollos yanlısıyım, ben Kefas yanlısıyım ya da ben Mesih yanlısıyım diyormuş 1. Korintoslar 1:12. Sorunun ne olduğunu bu ayet bize belirtiyor. Ayrımlar inanlıların kilisenin değişik liderlerini izlemelerinden kaynaklanmıştı. Sanki onların yerine ölen, canını veren, onlar için günah olan bu kilise ihtiyarları, çobanları ya da liderleriymiş gibi. Belirli kişilerin etrafında küçük gruplar oluşturmuşlardı. Bu grupta Pavlos'un gururlu öğrencileri yer alıyordu. Bir diğerinde Apollos'a hayran kişiler vardı. Simon Petros ya da Kifas'ı sevenler vardı ve bunlar da Kifas kültünü oluşturmuşlardı. Pavlos hakkında epey bilgimiz var. Pavlos okumuş, entelektüel bir insandı. Çok zekiydi ve cesurdu ama belli ki fiziksel açıdan fazla çekici biri değildi. Simon Petros ateş dolu biriydi. Önceleri zayıf olmuştu ama daha sonra müjdenin güçlü bir vaizi olmuştu. Büyük ve cesur bir yüreği vardı ve duygusaldı. Apollos, haberciler kilisesinin en büyük vaizlerinden biriydi. Bir haberci değildi ve kendisine büyük bir unvan verilmemişti ama harika bir vaizdi. Bu adamların üçünün de kuvvetli kişilikleri vardı ama bu adamlar ayrımlara yol açmamışlardı. Birlikte imanı savunmuşlardı. Ruhtaki birliği korumuşlar ve İsa Mesih'i yüceltmişlerdi. Ayrımları yapma suçu Korintos Kilisesi üyelerinin üzerindeydi. Oradaki fertlerin, bireylerin üzerindeydi. Küçük bir grup, Pavlos kardeşi çok seviyoruz çünkü çok ruhsal diyordu. Bir başka grup, Simon Petrus'u seviyoruz çünkü kürsüye vuruyor ve tam bir müjdeci diyordu. Bir başka grup, şu Apollos denilen adama bayılıyoruz, yükseklere yükseliyor ve kalabalıklara erişiyor diyordu. Bu adamların hepsinin Tanrı'nın adamları olduğu gerçeğini hesaba katmıyorlardı. Aynı Rabbi övüyorlardı, aynı Rabbin sözünü duyuruyorlardı çeşitli yönleriyle. Pavlos onlara bu konuda yazacak. Mesih'in merkezliğinin kilisedeki ayrımlar ve bölünmelerin çözümü olduğunu onlara gösterecektir. Dostum, insanlar Mesih'in kendisine yaklaşmaya razı olmadıkça hiçbir çözüm olmayacaktır. Bu üç gruba ek olarak dördüncü bir grup da bizler Mesih'iniz diyordu. Bunlar aslında Mesih'i en ön sıraya koymuyorlardı. Kendilerini ruhsallık bakımından çok üstün görüyorlardı. Bence bu o gruplar arasında en kötüsüydü. Küçük bir Mesih kültü kurmuşlardı. Kilisede küçük bir grupları vardı ve diğer imanlıları bu gruba koymuyorlardı. Ben bunlara ruhsal, affedersiniz, züppeler diyorum. Kilisenin içeriden yıkıldığı bir günde yaşadığımızın farkında mısınız? Günümüzde sorunlar dışarıda değil, içeridedir. Kürsüde liberallerin yer alması yüzünden sayısız kilise içeriden yıkılmıştır. Kilise dediğimizde taştan binalardan söz etmiyorum. Mesih inanlılar topluluğundan söz ediyorum. Pazar akşamı ya da hafta arası kiliseye gidin ve kaç kişinin katıldığını görün. Birçok kilise kürsüdeki adam tarafından yok edilmiştir. Kürsüdeki adam, yani Tanrı sözünü vaaz eden adam, imam bakımından sağlamsa, sıralarda oturanlar arasında sorun çıkaranlar bulursunuz. Çekişme kazanı burada kaynar. Bu Mesih'in davasına alkol, ateizm ya da dünyasallıktan çok daha fazla zarar verir değerli dostum.